Ayrım 18, kusursuz cinayet yoktur, kusursuza yakın olanlar vardır. Sevil Atasoy, sayfa 154. Latife Laşal'ın suçu ne? 31 Ağustos 1986 sabahı Londra'nın 40 kilometre kadar güneyindeki ormanlık arazide devriye gezen bir güvenlik elemanı, üzeri toprak ve çalı çırpıyla örtülü tümseyi görünce biraz eşeledi. Doğrusu aklına hiç de iyi şeyler gelmedi. Haklıydı. Mavi bir perdeyle kadın sabahlığına sarılı, iyice ufalanmış, başı bacak ve kolları olmayan beden parçalarıydı bulduğu. Az ötedeki ikinci gömüden bacak ve kollar çıktı, elleri yoktu, bir de kurbanın başı ortalıkta görünmüyordu. İlk incelemelerde cesedin yetişkin bir kadına ait olduğu anlaşıldı. Öldürüleli 3 aydan fazla olmamıştı. 20'lerinin ortasındaymış dedi patoloji uzmanı Michael Head. Gerçi doktor bu öykünün sonunda aktaracağım bazı yanlış bilirkişi raporları yüzünden masumları demir parmaklıklar arkasına gönderdiği için 20 yıl kadar sonra mesleğini bırakmak zorunda kalacaktı. Ama olsun, kafasız kadının otopsisindeki bulguları doğruydu. Kadının cildi Akdenizlilerin özelliklerini taşıyor, kan grubu 0, boyu 1.60, en az bir kez doğum yapmış, karnındaki yara izi bir cerrahi müdahalenin sonucu, boğazı bıçakla kesilmiş, bedeninde çok sayıda kesici alet yarası bulunuyor, kalbi ve akciğerleri dışındaki iç organları kayıp. Kalçasında mavi bir halıya ait olduğunu düşündüğüm tek bir lif buldum. Belki işe yarar diye sakladım. Gerçi bir işe yaramayacaktı ama doktorun o gün yapabileceği en iyi şeylerden biri buydu. Kadının başının ve ellerinin ortalıkta olmaması, kimliğinin belirlenmesini ciddi biçimde zora soktu. Zaten öldürenin amacı da buydu. O sıralar polisin elinde bulunan binlerce kayıp kadın bildirimi arasında yapılan elemede aday sayısı 10'a kadar indirildi ama parçaları bulunan kadın bunlardan hiçbiri çıkmadı. İki Karılı Kasım. Polis herhangi bir ipucu elde edebilmek amacıyla televizyon ekranlarını kullandı. Postacılara, kuryelere sesleniyoruz dedi. Şu gördüğünüz mavi renkli perde kumaşına teslim ettiğiniz bir adres varsa lütfen bizi arayın. Oturup beklemeye başladılar ve kumaşın doğrudan dükkandan teslim alınmamış olmasına dua ettiler. İzleyen günlerde çok garip bir şey oldu. Fas asıllı Kasım Laşal evinin yakınlarındaki karakola başvurdu. Şu kaynanamdan bıktım dedi. Durmaksızın telefon edip taciz ediyor. Latife nerede diye sorup duruyor. Halbuki Latife Fas'a döndü. Latife de kim diye sordular. İkinci karım dedi. Faslı Kasım'ın biri resmi, diğeri imam nikahlı iki karısı vardı. Kasım ilk eşi Fatma ve çocuklarıyla birlikte oturmaktaydı. 26 yaşındaki Latife de küçük oğluyla hemen yakınlardaki bir başka evde. Latife ile geçinemiyorduk, ayrılmaya karar verdik. O da 18 Ağustos'ta Fas'a döndü. Uçak biletini nakit parayla almış. Oğlumuzu da getirip bize bıraktı. Gideceği günün sabahında posta kutumda bir zarf buldum. İçinde de Latife'nin sokak kapısının anahtarını. Anlattıkları hiç de mantığa ters değildi. Ta ki polis uçak bileti satan acenteleri tek tek gezip Latife Laşal adına bilet satan olmadığını anlayıncaya kadar. Ayrıca 18 Ağustos'ta Londra'dan kalkan uçakların yolcu listelerinde bu adda biri yoktu. Sorguladıkları komşulardan bazıları Latife Fas'a gitti, bazıları Latife Fransa'ya gitti deyince içlerine iyiden iyiye kurt düştü. Bu Kasım muhakkak bir şeyler çeviriyordu ama ne? Az akıllı polisler kan grubu peşinde. Makul şüphelerini kabul eden mahkeme polise Kasım Laşal'in evini arama izni verdi. Banyonun küvet dahil tamamen değiştirilmiş olduğunu gördüler. Görmesine de yerdeki ahşap parke ve duvardaki bazı fayansların ders çizgisinde göze çarpan birkaç küçük lekenin kan, üstelik insan kanı olduğunu saptamaları fazla uzun sürmedi. Banyodan elde ettikleri yüzün üzerinde kurumuş kan artığının tamamının kan grubu sıfırdı. Yani ormandaki parçalanmış cesedin grubundan. O tarihte DNA analizleri henüz İngiliz polisinin dahi günlük uygulamaları arasında değildi. Ayrıca çok da pahalıydı. Şimdilik buna lüzum görmeyip daha basit ve ucuz yöntemlerle yollarına devam etmeye karar verdiler. Fas'taki İngiliz Büyükelçiliğini aradılar. Fas polisiyle işbirliği yaparak Latife'nin anne ve babasından kan aldırdılar. Bana kalırsa biraz daha ucuza mal etmeleri mümkündü. Latife'nin küçük oğluyla biyolojik babası Kasım'dan da kan alarak inceleyebilir, ormandaki kadının kan grubuyla karşılaştırarak fikir edinebilirlerdi ya, her neyse. Perde, mektup faydasız, yara harika. ama polisin önünü aydınlatan Latife'nin bir fotoğrafı oldu. Kadın mavi bir perdenin önünde durmaktaydı. Kadının boyunu ölçmüşlerdi, buradan perde boyunu hesapladılar. Tam da ceset parçalarının sarılı olduğu mavi perde ile aynı boydaydı. Üstelik dikişleri, pililerini yani kat yerlerinin eni de uyuşuyordu. Polisin kuşkusu yoktu. İki perdenin bu kadar benzemesi bir tesadüf olamazdı. Latife'nin Fas'taki ailesine yazmış olduğu 18 Ağustos tarihli bir mektup çıktı ortaya. Arapça olduğundan incelemeyi yapacak bilirkişi bulamadılar. Bu konuda deneyimli bir Fransız uzmana gönderdiler. Belge inceleme uzmanı yazıdaki herhangi bir sahteciliği kanıtlayamayınca İngiliz polisi kağıdın üzerindeki parmak izlerini incelemeye kalktı. Özellikle kat yerlerini araştırdı ve sadece bir kişinin tek bir baş parmağının izine rastladı. Kim olduğunu sanırım tahmin etmişsinizdir. Kasım Laşal. Ama bu delil onu suçlamaya kesinlikle yetmezdi. Latife'nin Sri Lanka'da bir ameliyat geçirdiğini öğrendiler. Otopside çekilen yara fotoğraflarını cerraha gönderdiler ve "Bu benim ameliyatta yaptığım yara izidir." cevabı gelince polis derin bir nefes aldı ve Kasım ile karısı Fatma'yı Latife'yi öldürmekten tutukladı. Kurban niyetine kestiler. Polis karı kocanın Latife'yi Kurban Bayramı'nın ilk akşamı yemeğe davet ettiklerinde öldürdüğüne inanıyordu. Hatta bir komşu gecenin bir vakti Kasım'ın elindeki büyük torbaları kiralık aracının bagajına yerleştirdiğini bile görmüştü. Ama bu delillerle bir türlü savcıyı ikna edemediler. Kasım'la Fatma'yı salıvermek zorunda kaldılar. Aradan bir yıldan fazla zaman geçti. 1987 Ekim'inde bir mucize gerçekleşti. İngiltere'nin güneyini binlerce ağacı yerinden sökecek kadar şiddetli bir fırtına vurdu. Kasım Laşal'ın işlerinin yakınlarındaki çukurluk bir arsaya sel sularının getirdiği pisliği temizlemeye kalkışan işçi bir kafatası gördü. Doktor Bernard Sims, Latife'nin çok önceleri Fas'ta çekilmiş diş röntgenlerini kafatasındaki dişlerle karşılaştırdı ama bir sonuca varamadı. Tam ümitlerini kaybetmişlerdi ki soruşturmayı yürütenler kadının kocasından dayak yediği bir gün evlerinin yakınlarındaki hastanede kafa röntgeninin çekildiğini tespit ettiler. Doktor Sims bu kez röntgen filmiyle kafatasının kemiklerini karşılaştırdı, her kemiği ve kemik aralıklarını inceden inceye ölçtü ve bir mucize daha gerçekleşti. Kafatasının frontal sinüslerinin şekliyle Latife'nin röntgen filmi tam bir uyum içindeydi. 24 Mart 1988'de Kasım Laşal ömür boyu hapse mahkum edildi. Fatma da delilleri yok etmekten 18 aya. Eğer Ekim'deki fırtına olmasa Latife'nin ölümü neredeyse kusursuz bir cinayet olarak tarihe geçecekti. Adaleti yanıltan bir adli tabip. Şimdi gelelim Latife'nin otopsisini yapan şu doktora, yani patoloji uzmanı Michael Haight'e. Sadece bir patoloji ya da adli tıp uzmanının raporuna dayanarak hüküm verilmesi ender bir olaydır. Genellikle soruşturmanın diğer safhalarında ulaşılan deliller ve tanık ifadeleri bu rapordaki bilgiyle pekiştirilir. 19 yıl boyunca İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın patoloğu olarak yüzlerce otopsiye girmiş Dr. Michael Haight için de hayat böyle bir şeydi. Otopsi bulgularından sadece çok az bir bölümü, hükme dayanak teşkil eden tek delil olarak kullanıldı. Onu 2006'da istifaya götüren ve şimdilerde ciddi soruşturmalar geçirmesine yol açan, işte bu çok ender raporlarından birkaçıdır. Uyuyan kadını boğduğunu sandı. 2002 Kasım ayında 38 yaşındaki Steven Puaka aynı yatak odasını değil ama aynı evi paylaştığı 55 yaşındaki uyuşturucu bağımlısı ve daha önce birkaç kez ilaç doz aşımından hastanelik olmuş Bayan Jacqueline Tindley'i aynı yılın Mart ayında öldürmekten suçlu bulunarak ömür boyu hapse mahkum edildi. Yargılama sırasındaki en önemli tartışma kadının ölüm nedeniydi. 1 Mart 2002 Cuma günü sabah saat 6.41'de Puaka polis imdat hattını aramış ve eve bir ambulans gönderilmesini istemişti. 6.49'da gelen sağlık görevlileri yataktaki kadının ölmüş olduğunu saptamış ve ölü sertliğinin kısmen geliştiğini kaydetmişti. Savcılık iddianamesinde Puaka'nın bir gece önce kadının başını yastığa bastırarak onu soluksuz bıraktığı, böylece havasızlıktan boğduğu kaydedildi. Puaka ise polise verdiği ifadede 28 Şubat akşamüstü eve içkili geldiğini, uyku ilacı alıp uyuduğunu, 21.30 sularında kalkıp tuvalete gittiğini, o sırada Bayan Jacqueline Tinsley'in odasında uyuduğunu, hatta horladığını duyduğunu, sabah 6.40'da yeniden bulunduğu odaya gittiğinde ölmüş olduğunu gördüğünü söyledi. Ölüm nedenini açıklayabilecek tek veri hem olay yeri keşfe giden hem de otopsiyi yapan Dr. Michael Heath'in raporuydu. Doktor, kadının kanında çok miktarda farklı ilaçların yanı sıra bir de yasa dışı uyarıcının bulunduğunu kaydeden toksikoloji raporunu neredeyse tamamen göz ardı ederek kadının yüzünün yastığa bastırılarak boğulduğunu iddia etti. Kadının boynundaki bir kas yırtığının kendisini kurtarmaya çalışırken oluştuğunu ileri sürdü ama havasızlıktan boğulmanın diğer belirtilerinin var olup olmadığını belirtmedi. Ayrıca bir otopside mutlaka yapılması gereken histopatolojik incelemeye de başvurulmamıştı. Ama savcı, Puaka ile Bayan Jacqueline Tinsley'in sürekli kavga ettiğini, hatta Puaka'nın kadına şiddet gösterdiğini bilmeyen yok. Eğer o gece Bayan Tinsley boğularak öldürülmüşse, bunu Puaka'dan başka yapabilecek kimse de yok dedi. Bu senaryo jürinin aklına yattı. Ancak Puaka'nın avukatları temyiz başvurularına ekledikleri 5 ayrı patoloji uzmanından alınmış bilirkişi raporu ile bunun tam aksini savundu. Yani kadının boğularak değil, ilaç doz aşımından öldüğünü. Puaka yeniden yargılandı. 4 yıla yakın bir süre kaldığı cezaevinden salıverildi. Patolog Dr. Heath uzun boylu araştırmalardan geçti, nihayetinde 20 yıldır üstlendiği görevi bırakmak zorunda kaldı. Ama talihsizlikler peşini bırakmadı. Çünkü şimdi onun verdiği rapora dayalı olarak hüküm giyen başka kişiler, Dr. Heath, Jacqueline Tindley'in otopsisinde hata yapmışsa benim öldürmekle suçlandığım kişinin otopsisinde de hata yapmış olabilir demeye başladılar. Merdivenden düşeni dövüldü sandı. Nitekim yine 2002 yılında Dr. Michael Heath otopsisini yaptığı 56 yaşındaki bayan Mary Ann Moore'un dövülerek öldürüldüğü sonucuna varınca savcı Kenneth Fraser'ı cinayetle suçladı. Duruşmalar sırasında mahkeme dosyasına giren 3 ünlü patoloji uzmanının karşı raporu ise bulguların merdivenden düşmeyle uyumlu olduğu yönündeydi. Bunun üzerine Fraser beraat etti. Oluşturulan bir inceleme heyeti, Dr. Michael Heath'in rapor verdiği tüm yargılamaları mercek altına aldı ve sadece onun raporuna dayanarak hüküm verilmiş 20 kadarını ayıkladı. Şimdilerde bu kişilerin adli dosyaları inceleniyor. Gerekli görülürse yeniden yargılanacak ve belki de haksız yere mahkum edildikleri ortaya çıkacak. IMF Başkanı'nın 12 dakikalık rezilliği. Sofitel Oteli'nin 28. katındaki gecesine 3000 dolar ödenen 2806 numaralı süitte 2 gündür kalan adamın acelesi vardı. Bir an önce yola çıkıp Paris uçağına yetişmeliydi. Ertesi gün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile randevusu vardı. 3-5 saat sonra cinsel saldırıyla suçlanarak bir New York nezarethanesine konacağını öngörmesi mümkün değildi. Polisiye film gibi. New York Polis Departmanı Özel Mağdurlar Temi için 2011 Mayıs'ının ikinci hafta sonu diğerlerinden pek farklı değildi. Kent genelindeki 190 özel eğitimli soruşturmacı her hafta sonunda olduğu gibi 30'a yakın yeni olayla karşılaştı. Kentin 5 bölgesinde oradan oraya koşup her yaştan mağdurun şikayetini dinledi. Harlem'in doğusunda 10 yaşında bir kız, 20'lerindeki yeğeninin cinsel saldırısına uğramıştı. Brooklyn'in Sunset Park'ında bir amca, 4 yaşındaki yeğeninin pantolonunu indirmişti. Ancak aralarından biri vardı ki, yılda 6000 cinsel içerikli saldırıyla uğraşan Tim'i hayli sıkıntıya soktu. Bir Manhattan otelinde kat hizmetlisi olarak çalışan bayan Mafisatu Diallo, müşterilerinden birinin kendisine tecavüze kalkışmasından şikayetçiydi. Adam pek sıradan biri değildi. Adı Dominic Strauss-Kahn'dı ve Kahn, o sıralar Uluslararası Para Fonu'nun IMF başkanı olmanın yanı sıra Fransa'nın yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sosyalistlerin adayıydı. Bay Dominic Strauss-Kahn, bundan böyle kısaca DSK, 14 Mayıs 2011 günü New York Kennedy Uluslararası Havaalanı'nda Air France'ın Paris jeti kalkmadan hemen önce tutuklandı. Üstelik uçağın içinde. Kimileri bu tutuklama biçimini televizyonlardaki CSI ya da Law and Order, Special Victims Unit'teki sahnelere benzetebilir ama arada çok önemli bir fark var. Bu bir dizi olsaydı DSK'yı tutuklayanlar dizinin kahramanları yani soruşturmayı yürüten, delil toplayan, aynı zamanda kriminal laboratuvarda çalışanlar olabilirdi. Halbuki gerçekte uçağa girenler New York Liman Otoritesi'nin 3 dedektifiydi. Strauss-Kahn, Manhattan'da kaldığı Sofitel Oteli'nden öğlene doğru ayrılmış, havaalanına geldiğinde cep telefonunu otelde unuttuğunu fark etmiş ve resepsiyonu aramıştı. Zaten ülkeyi terk etmekte olduğu da böyle anlaşıldı. Dedektifler anılan şahsı Manhattan'daki South Midtown polis merkezine, onlar da özel mağdurlar timine teslim ettiler. İzleyen aylarda pişmiş tavuğun başına gelmeyecek işlerle uğraşmak zorunda kalacak DSK'nın öyküsüne az sonra devam edeceğim. Ama önce şu özel mağdurlar timinden söz edeyim. Özel mağdurlar timi. Amerika'nın bu adı taşıyan ilk polis timi 70'lerin başında Los Angeles'ta kuruldu. Birkaç ay sonra New York onu izledi. Zaten Amerika'da bu neredeyse bir gelenektir. New York polisi yeni bir uygulamaya başlarsa fazla zaman geçmeden Los Angeles onu izler. Los Angeles başlarsa hiç kuşkunuz olmasın en fazla bir yıl içinde New York uygulamaya geçer. New York Özel Mağdurlar Timi, 25 yıl kadar Manhattan'daki her cinsel saldırı soruşturmasının başsavcısı Bayan Feierstein ile birlikte sayısız olayın faalini bulup adalete teslim etti. Açık söylemek gerekirse cinsel saldırıları yargıya taşımak zordur. Mağdurlar öylesine psikolojik bunalımdadırlar ki olayın ayrıntılarını doğru dürüst aktaramaz, saldırganı tarif edemez. Üstelik kanıtların toplanmasında da genellikle gecikilmiş olur. Cinsel saldırıları soruşturacak özel bir birim oluşturulması gerektiği fikri de zaten bu yüzden çıkmıştır. Şimdilerde New York'un her bölgesinde bir tim var. Kimileri sadece çocuk mağdurların yer aldığı olaylarla ilgileniyor. Kimi birim, evvelce cinsel saldırıdan hüküm giymiş olanları izlemekle görevli, kimileri suç işlediği halde cinsel suç failleri veri tabanına kaydını yaptırmamış olanlarla uğraşıyor. Timde çalışanlar farklı bir eğitimden geçiyor. Örneğin DNA delillerinin nasıl toplanacağı, travma geçirmiş mağdurun ifadesinin nasıl alınacağı, olay yerlerinin nasıl korunacağı, ırza geçen ya da diğer cinsel saldırılara girişenlerin psikolojisi gibi alanlar bunlar. Her ne kadar mağdurun muayenesi hemşireler tarafından yapılsa da dedektiflerin bu konuyu da iyi bilmesi gerekiyor. Çocuk istismarı ve cinsel taciz elbette olmazsa olmazlar arasında. Polis neden her şeyi bilmeli? Tabii saldırıya uğramış olanın giysilerini göz ardı etmemeli. Hele fail sadece mağdurun kolunu sıkıca tutmuş olsa dahi çıplak beden ya da giysi üzerinde DNA'sını bulabileceğimiz şu günlerde polislerin eskiye göre çok farklı bilgilerle donatılması gerekiyor. Saldırının kanıtlanması için vücudun ilgili bölgelerinden, örneğin vajina ve anüsten, biyolojik örnek toplanması da ayrı bir uzmanlık alanıdır. Bu işi yapan polisler değil, cinsel saldırı hemşiresi adı verilen sertifikalı sağlık mensupları olsa da soruşturmayı yürüten polislerin işlemi gayet iyi bilmesi, böylelikle hata payının azaltması istenir. En azından daha sonra deliller doğru dürüst toplanmamış, delil teslim zinciri kopmuş ya da kontaminasyon olmuş gibi gerekçelere sığınarak başarısızlıklarını örtbas edemezler. Kısacası mağdurun saçının telinden ayağının tırnağına kadar muayene edilmesi uzman ellerine bırakılmış olsa da özel timin her bireyi işlemin her basamağı hakkında iyice bilgi sahibidir. New York'un 18 hastanesinde bir cinsel saldırıyı her yönüyle değerlendirecek ekipler bulunur. En azından 2012 başlarında sayıları 18'di. Siz bu satırları okuduğunuzda en az 2'ye katlanacağı muhakkak. Çünkü diğer tüm suçlarda azalma olsa da bu tip suçlarda ne yazık ki önleme tedbirleri pek işe yaramıyor. Polisle yakın işbirliği içindeki bu ekiplerde hem mağdurla görüşecek uzman psikolog ve psikiyatrlar hem de delilleri toplayacak hemşire ve hekimler görevli. Artık o güneşli 14 Mayıs 2011 sabahına New York'taki ünlü Parisliye yani IMF Başkanı Dominic Strauss-Kahn'a dönebiliriz. Sofitel Oteli, oda 2806'da ne oldu? Sofitel Oteli'nin 28. katındaki gecesine $3000 ödenen 2806 numaralı süitte 2 gündür kalan adamın acelesi vardı. Bir an önce yola çıkıp Paris uçağına yetişmeliydi. Ertesi gün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile randevusu vardı. 3-5 saat sonra cinsel saldırıyla suçlanarak bir New York nezarethanesine konacağını öngörmesi mümkün değildi. Yanındaki BlackBerry telefonlarından biriyle sorunlar yaşadığının farkındaydı. IMF, BlackBerry'si şeklinde adlandırdığı bu telefonu gerek kişisel gerekse IMF'deki işiyle ilgili SMS ve e-postaları alıp göndermek için kullanmaktaydı. Yakın arkadaşlarına göre DSK o sabah Paris'teki bir kadın arkadaşından bir mesaj almıştı. Kadın geçici olarak Sarkozy'nin Merkez Sağ Partisi'nde çalışmaktaydı ve Cumhurbaşkanlığıyla ilgili seçim anketlerinde Sarkozy'den daha fazla oy alan DSK'yi tedbirli olması için uyarmaktaydı. Kadın karısı Anne Sinclair'e gönderdiği bir mesajın parti merkezince okunduğunu belirtiyordu. Eğer DSK karısına yazdığı mesajı IBM BlackBerry'sinden göndermişse bu cihazın Sarkozy'nin partisi tarafından izlendiği açıktı. Zaten daha önce Fransız diplomatlarından biri başının bir skandalla derde girmesini isteyenler olduğunu söylemişti. Dolayısıyla DSK cep telefonunun kesinlikle Sarkozy'nin adamlarınca takibe alındığına inandı. O sabah tam 10.07'de Paris'te bulunan karısını IBM BlackBerry'si ile aradı. 6 dakika kadar süren konuşma sırasında büyük bir sorun olduğunu söyledi. Aile dostu Stephen Fuchs'u aramasını, BlackBerry'si ile iPad'inin izlenip izlenmediğini araştırmasını istedi. Önce Camille ile öğle yemeği yiyeceğiz. Bana yeni erkek arkadaşını tanıştırmak istiyor. Sonra 16.40 Paris uçağına yetişmek üzere havaalanına gideceğim. Camille, DSK'nin Kolombiya Üniversitesi'nde okuyan 26 yaşındaki kızıydı. Valizlerini saat 12'ye varmadan topladı, oda kapısına yakın bir yere koydu, duş almak üzere banyoya girdi, işini bitirince çıktı. İşte başına ne geldiyse o zaman geldi. Banyodan çıktı, gözü döndü. Saat 12.06 ile 12.07 arasındaki bir noktada kat temizlikçisi Nafisatu Diallo, 2806 numaralı odaya, yani DSK'nin kaldığı süite girdi. Bunu DSK'nin avukatlarına verilen otelin elektronik anahtar kayıtlarından biliyoruz. Normalde temizlikçiler müşteri odadayken içeriye girmez. DSK'ye göre valizleri oda kapısı açıldığında başlayan koridorun üzerindeydiler. Dolayısıyla kadın içeri girdiğinde onları görmüş ve misafirin hala içeride olduğunu algılamış olması gerekir. Banyodan çıplak olarak çıktığımda koridorda kadınla karşılaştım, diye anlatacaktı savcıya. Halbuki kadın, banyodan değil yatak odasından çıplak olarak çıktı, demişti. Telefon kayıtlarına göre DSK, 12.13'te kızı Camille ile cep telefonundan 16 saniye konuştu. Yemeğe biraz gecikeceğim, dedi. 12.28'de yani 15 dakika sonra otelin giriş katındaki kameraların önünden geçti, sokağa çıktı. Bu arada giyinmiş, siyah yağmurluğunu üzerine geçirmiş, küçük valizi ve cep telefonları ile iPad'inin bulunduğu el çantasını almış, asansörü çağırmış ve 28. kattan aşağıya inmiş olmalı. Bütün bunların 5-6 dakikadan daha az bir sürede yapılması mümkün olmadığına göre, arada hizmetçinin odaya girdiği 12.06 ile DSK'nin odadan çıkması arasında 13 dakika kalıyor. Bu 13 dakika içerisinde DSK'nin eline cep telefonunu aldığı, 12.13'te kızı Camille'i aradığı ve 16 saniye konuştuğunu da hatırlatalım. Dolayısıyla geriye 12 dakika kalıyor. Bu hesapla kafanızı neden şişirdiğimi hemen anlatayım. Hizmetçi kadın odaya neden girdi? DSK'nin Sofitel Oteli'ndeki odasına saat 12.06-12.07 arasında giren ve tam ne zaman çıktığı bilinmeyen hizmetçinin, temizlikçi kadının 12.26'da aynı kattaki bir başka suite 2820'ye girdiğini biliyoruz. Halbuki bu odayı sabahın erken saatlerinde iki kez açmış ve gerekli temizliği bitirmişti. Bundan 1-2 dakika sonra koridorda temizlikçilerin şefiyle karşılaşan Nafisatu Diallo, müşterilerden birinin taciziyle karşılaştığında ne yapılması gerektiğini sordu. Biraz sıkıştırılınca 2806'daki yaşlıca adamın tacizine uğradığını anlattı. Şef kadını tüm personelden sorumlu Renata Marcozani'ye götürdü. 12.52'de Diallo ile Marcozani otelin 45. cadde girişinin hemen yanındaki güvenlik biriminden içeri girdiler. Times Meydanı yakınlarındaki otele ilk gelen üniformalılar, Manhattan'ın Midtown South bölgesinin sorumluluğunu taşıyan polislerdi. Yeri gelmişken bu bölgedeki suç önleme faaliyetleriyle ilgili birkaç söz söylemek istiyorum. De Quattro'nun dedektifleri mucizeler yaratıyor. Birleşmiş Milletler Başkanı Kofi Annan ile görüşmeye gittiğim 2010'da adı geçen birimi ziyaret etme fırsatını bulmuştum. Müfettiş James McCarthy terfi etmiş, yerine John Jay Ceza Adaleti bölümünden mezun müfettiş Dennis De Quattro atanmıştı. Kentin bu en hareketli bölgesindeki toplam suç sayısı 1990'da 22 bin dolayındayken %83 oranında azaltılarak 2010'da 3 bine çekilmişti. Gasp olayları 4200'den 168'e, hırsızlık 3500'den 356'ya inmişti. Yoğun biçimde üniformalı devriye sayısını artırmalarının yanı sıra suç haritalarından alabildiğince yararlandıklarını görmek sevindiriciydi. Halkla ilişkiler, toplum merkezli polislik, suç önleme, aile içi şiddet ve gençlik polisi ayrı birimler halinde çalışıyordu. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü'ndeki suç önleme stratejileri derslerimde altını kalınca çizdiğim bazı önlemlerin alanda uygulandığında ne kadar başarılı olduğunu bir kere daha kanıtlamışlardı. İşte Denis de Quattro'nun dedektifleri önce Sofitel'in güvenlik sorumlusuyla görüştüler. 14 Mayıs 2011 sabahı neler olup bittiğini sordular. İşin içinde bir kat temizlikçisi kadının olduğunu öğrenince dosyayı özel mağdurlar timine devrettiler. Tim'e bağlı polisler de otele tam 14.05'te giriş yaptı. 3 yıldır otelde çalışan 36 yaşındaki Gineli kadına saat 14.30'da DSK'nin bir fotoğrafını gösterdiler. "Evet, oydu," dedi. Aşk dakikalarını anlattı. Bir saat kadar sonra polis Diallo'yu St. Luke's Hastanesi'ne muayeneye götürdü. Orada DSK'nin kendisini yatak odasına sürüklediğini, anal ve vajinal yoldan tecavüze kalkıştığını, daha sonra iki kez oral seks yapmak zorunda kaldığını, ardından koşarak kaçtığını ve koridorda şefle karşılaştığında her şeyi anlattığını söyledi. Bütün bu seks sahnelerinin yaşanması için DSK'nin 12 dakikası vardı. Bu süre zarfında DSK ile hizmetçi arasında geçenleri ikisinin dışında kimsenin bilmesi mümkün değildi. Ama banyo kapısının koridora bakan pervazından elde edilen sürüntünün DNA analizinde kadının tükürüğü ile karışık DSK'nin semen sıvısı bulunduğuna göre oral seks yapıldığı muhakkak. Zaten New York savcısı da bunu pek telaşlı bir karşılaşma olarak nitelendirdi. Benzer şekilde bu delil karşısında DSK'nin avukatları oral seks yaptığını kabul ettiler ama bunun kesinlikle kadının rızasıyla gerçekleştiğini iddia ettiler. Saat 12.28'de otel kameralarının önünden geçerek sokağa çıkan DSK, 6. cadde üzerinde 51. ile 52. sokaklar arasındaki McCormick & Schmick's lokantasının kameralarında yakalandığında saat 12.54'tü. Kızı ve tanıştırmak istediği erkek arkadaşıyla hızlı bir yemek yedi. Kameralara göre 14.15'te lokantadan ayrıldı ve bir taksiye binerek havaalanına doğru yola çıktı. Blackberry telefon nerede? Sadece birkaç kilometre yol gitmişlerdi ki IMF Blackberry'sinin yanında olmadığını fark etti. Paris'teki arkadaşına izlenip izlenmediğinin araştırılmasını rica ettiği telefondu bu. Tam 14.16'da kızını aradı. "Telefonumu lokantada unutmuş olmalıyım, lütfen geri dönüp bir bakar mısın?" dedi. Kız içeri girdi, lokanta kameralarına göre masanın altına varıncaya dek kayıp telefonu aradı. 14.28'de babasına bir SMS gönderdi. "Bulamadım." DSK havaalanına doğru yola devam etti. Saat 15.01'de DSK havaalanına yaklaşmaktaydı. Cep telefonunu hala bulmaya çalışıyordu. Bilmediği BlackBerry firma kayıtlarına göre telefonun saat 12.51'de kesinlikle sinyal vermeyecek biçimde kapatıldığı idi. Kapatanın bu işlerden anlayan biri olduğu muhakkaktı. Çünkü bir BlackBerry normal şekilde kapatıldığında dahi sinyal gönderir. Böylelikle nerede olduğu saptanır. Saat 15.29'da muhtemelen otelde olanlardan haberi yoktu ki taksiden Sofitel'i arayarak telefonunu bulmalarını istedi. "Ben Dominic Strauss-Kahn," dedi. "2806 numaralı odada kalıyordum. Sanırım telefonumu orada unuttum. Bir baktırır mısınız? Bize bir numara verin," dediler. "Odayı aratır, size geri döneriz." Kandırıp tutukladılar. 13 dakika sonra otelden aradılar. Resepsiyon memuruyla konuştu. Tabii polis dedektifi John Mangiello'nun memurun hemen yanı başında durduğunu bilmeden. Personel telefonunu bulduklarını, nerede olduğunu söylerse oraya ulaştıracaklarını söyledi. Aslında telefonu bulmuş filan değillerdi. Zaten IBM BlackBerry şu satırların yazıldığı 2012'nin ilk günleri itibariyle hala bulunabilmiş değil. "CFK havaalanındayım," dedi. "Uçağım 16.26'da kalkıyor. Sanırım yetiştiremezsiniz." "Yok yok," dediler. "Yetiştiririz. Siz merak etmeyin." "Peki o zaman," diye cevap verdi. DSK, "Air France terminalindeyim. 4. kapı, uçuş numarası 23. Alan güvenliğinden sorumlu bir polis tam 16.45'te uçağa bindi ve IMF başkanını gözaltına aldı. Bu arada özel tim dedektifleri Bayan Nafisato Diallo'yu St. Luke's Roosevelt Hastanesi'ndeki merkeze götürmüşlerdi. Toplanan delillerin bazıları hastane içinde çalışıldı. Örneğin kadının idrarında herhangi bir ilaç ya da maddenin araştırılması gibi. Önemlice bir bölümü de DNA analizi için polis laboratuvarına götürüldü. DNA sonuçlarını merakla bekleyen kamuoyunu yatıştırmak zor, hatta imkansızdı. CSI ya da benzeri polisiyeleri izleyen her Amerikalı, DNA sonuçlarının en fazla 1-2 saat içinde çıkacağına öylesine inanmıştı ki, polis laboratuvarlarının gerçeğiyle karşılaşınca pek şaşırdılar. En az 8 gün, belki de daha uzun sürer demişlerdi. İşte CSI sendromu ya da CSI enfeksiyonu dediğimiz olay. Dizilere konu bir polis birimi. Aslına bakarsanız Özel Mağdurlar Timi dedektifleri dizilerdeki örneğin tüm zamanların en iyi 50 TV dizisi arasında gösterilen Law and Order, Special Victims Unit gibi işlerini herkesin gözü önünde değil, sessiz mekanlarda, polis nezarethanesinde, hastane acillerinde yürütürler. Hepsi mesleklerine çok sıkı bağlı olmakla birlikte çözmeye çalıştıkları olayın üzerinden ünlü olmayı da pek hedeflediklerini sanmıyorum. İşleri karmaşık ve zordur ama sonuçları hem mağdur hem de saldırgan açısından büyük önem taşır. Karşılaştıkları kimi olaylar manşetlerde günlerce yer almış, ana haber bültenlerinde ilk sırayı korumuştur. Örneğin Preppy canisi Robert Emmett Chambers, J.R.'ın 18 yaşındaki Jennifer Levin'e 26 Ağustos 1986 sabahı güneşin ilk ışıklarıyla birlikte Central Park'ta tecavüz edip öldürmesi, 2 yıl sonra aynı parkta bu kez Central Park koşucusu adıyla bilinen 28 yaşındaki Trisha Mealy'nin cinsel saldırıya uğraması, 2006'da New York'un gece hayatını ciddi biçimde sekteye uğratan bar güvenlik görevlisi Daryl Littlejohn'un üniversite öğrencisi Emmett Carmela Sengilyen'i acımasızca dövdükten ve ırzına geçtikten sonra başına naylon poşet geçirerek havasızlıktan öldürmesi gibi. Ama Özel Mağdurlar Timi'nin aydınlattığı binlerce tecavüz ve buna bağlı cinayetlerden kamuoyunun pek haberi olmaz. Tim sadece her yaştakilere cinsel saldırı ve buna teşebbüsleri soruşturmakla görevli olup, cinayet, gasp ya da çocuk pornografisiyle ilgilenmez. Ancak bunlarla bağlantılı bir cinsel saldırı varsa, Özel Tim soruşturmaya destek verir. Çocuk pornografisi ise New York Polis Teşkilatı'nın bir başka özel biriminin, NYPD Vice Enforcement Sexual Exploitation of Children Unit sorumluluğu altındadır. Paranın babası sandalye üstünde. IMF Başkanı Strauss-Kahn 14 Mayıs gecesini Doğu 123. caddedeki bir polis merkezinde bir sandalyenin üzerinde kendine sunulan yiyecekleri reddederek ve genellikle bir ayağını diğerinin üzerine atarak geçirdi. 2 gün sonra da IMF Başkanlığından istifa etti. 19 Mayıs 2011'de DSK 1 milyon dolar kefalet karşılığında ev hapsine mahkum oldu. İzleyen bir ay içinde büyük jüri onu 7 kez tecavüz teşebbüsü, cinsel saldırı alıkoymadan suçlu buldu. Ancak kadının anlattıklarında ciddi çelişkiler bulan savcı, anavatanı Gine'den Amerika'ya iltica başvurusunda ülkesinde kendisine tecavüz eden bir çetenin tehditlerinden korkarak bu ülkede yaşamak istediğine dair beyanlarının da yalan olduğunu ortaya çıkardığında, üstelik kadının olayın hemen ertesinde bir başka Gine'liyi arayarak "Adam çok zengin, istediğimizi alırız" şeklindeki SMS'lerini de bulunca DSK delil yetmezliğinden aklandı. Strauss-Kahn dosyası kapandığında takvimler 23 Ağustos 2011'i gösteriyordu. Strauss-Kahn Paris'e 3 Eylül 2001'de döndü. 9 Eylül'de kat hizmetlisi Diallo onu bu kez cinsel saldırıdan mahkemeye verdi. 18 Eylül'de televizyon kameralarının önüne çıkan DSK, kadının yalan söylediğini, New York'taki cinsel ilişkiye kendi muhakeme hatası ve ahlaksızca davranışının neden olduğunu ama bir zorlamanın kesinlikle olmadığını açıkladı ve bundan sonra Cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığının mümkün olmadığını ekledi. Sonuçta hayatı başarılarla dolu, küresel ekonominin en güçlü adamı 62 yaşındaki Dominic Strauss-Kahn'ın ömründen sadece 103 gün gitmedi. Dünya Sarkozy'den daha farklı ama her Akdenizli gibi oldukça çapkın birini Fransa Cumhurbaşkanı olarak görme şansını da yitirmiş oldu. Seks kulübünden Berlusconi ve DSK'ye yasak. Strauss-Kahn'ın başı dertten kurtulmuyor. Paris gece hayatının efsanevi adresi aşırı lüks seks kulübü Le Chandelle, New York'ta yaşananları fırsat bildi, kendi isteğiyle mi yoksa bazı üst makamlardakilerin ricasıyla mı bilinmez, Dominique Strauss-Kahn'a kapılarını kapadı. Birinci cadde, Tires, Paris, 75.001 adresindeki gece kulübüne dünyanın önde gelen politikacıları, iş adamları ve sporcuları eşleriyle kabul ediliyor. İsterlerse eş değişimine gidebiliyorlar. Kısa kollu gömlek, spor ayakkabı, beyaz çorapla girilemeyen mekanın sahibi Bayan Valerie Herf, DSK'nin yanında getirdiği ya da kulüpte karşılaşıp beraber olduğu kadınlara karşı içgüdülerini doyurmak için şiddete başvurdu ve tacize varacak şekilde ısrarcı olduğu için giriş yasağı koydu. Le Chandelle'ye giremeyen sadece DSK değil, listede yer alan bir diğer çapkın, eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi. 72 yaşındaki Berlusconi, tek başına gelen erkeklerin alınmadığı kulübe hayat kadınlarını getirdiğinden artık içeri alınmıyor. Bu arada Amerikalı yönetmen Abel Ferrara'nın IMF Başkanı'nın New York'ta yaşadıklarını senaryolaştırdığını, başrolde Fransız sinemasının yıldızı Gérard Depardieu'yu oynatmayı planladığını belirtmeden geçmeyelim. 18. ayrımın sonu. Sayfa 168.